Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 13 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 11 Ramazan 1444 ve Miladi Takvimle 2 Nisan 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Allah'ın ayı Ramazan, İran'da Doğa Günü, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Nehcül Belaha Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah'ın mukaddes varlığının merhametli tecellisi olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı İslam Cumhuriyeti Günü münasebetiyle bildiri yayınladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam Cumhuriyeti'nin istikrarının şifresi meşruiyet ve halk oyunlarının devamlılığıdır dedi. Tüm General Selami, İslami İran'ın ilerlemesinin şehitlerin kanına bağlı olduğunu belirtti. Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyelik protokolünü imzaladı. Şimdi haberler. Mehr Haber Ajansı'nın verdiği haberde Hucetül İslam Seyyid İbrahim Reis'i dün akşam Tahran'ın musallasında düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisinin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i dün akşam Tahran'ın musallasında düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisinin açılış töreninde şunları kaydetti. Bugün İslam Cumhuriyeti günü ve çok mübarek bir günü idrak ediyoruz. İnsanların dinin yaşamlarına hükmedeceğine ve tüm iletişimin dini ve Kur'an öğretilerinin merkezde olacağına karar verdikleri gün. Cumhurbaşkanı Reis'i sözlerini şöyle sürdürdü. Ayrıca Hatice-i Kübra'nın mübarek isminin bereketi sayesinde onun mukaddes varlığının imanda ve Allah yolunda durmada ve dine destekte erkek ve kadınlara model olduğu büyük bir günü idrak ediyoruz. Mübarek Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in nuzul ayı ve bir kişinin kendisiyle bir gecede 100 yıl yolculuk yapabileceği aydır. Kalbini ve ruhunu Kur'an'a adayan, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek Kur'an'la ilişkisi olan, Kur'an'ı okumanın yanı sıra onu anlayanlara ne mutlu. Ne mutlu Kur'an'a uymayı ve yapılmaması gerekenleri birinci öncelik haline getirenlere. Dışişleri Bakanlığı'nın İran-İslam Cumhuriyeti Günü münasebetiyle yayınladığı bildirde şu ifadeler yer aldı. Diplomasinin kalesi olan Büyük İslam'ı İran'ın büyük milletinin evlatları kendileri de İran'ın milli çıkarlarını parça parça korumakla mükellef görüyorlar. İran Dışişleri Bakanlığı İslam Cumhuriyeti Günü münasebetiyle yayınladığı bildirde şunlara vurgu yaptı. Diplomasinin kalesi olan İslam İran'ın büyük milletinin evlatları kendilerini İran'ın milli çıkarlarını parça parça korumakla mükellef görüyorlar. Ve büyük İran milletinin tüm kesimleri dış politikalarında şeref, akıl ve çıkar ilkelerini gözeterek Aziz İran'ın gururlu bayrağını bir kez daha iktidar ve sürdürülebilir kalkınmanın doruklarına yükseltmeyi taahhüt ediyorlar. İmam Hümeyni liderliğindeki İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinden sonra Hicri Şemsi takvimle 1358 yılının Ferverdin ayında İran genelinde İslam Cumhuriyeti referandumu düzenlendi. Bu referandumun sonuçlarına göre referanduma katılmaya hak kazananların %98'inden fazlası İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından yanaydı. Bu vesileyle 12 Ferverdin günü İran takviminde İran İslam Cumhuriyeti Günü olarak adlandırıldı. İran Dışişleri Bakanı İslam Cumhuriyeti'nin istikrarının şifresinin devam eden meşruiyet ve halkın güçlü ve yüksek oyları olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün İran Pres'in muhabiri yaptığı röportajda şunları vurguladı. Aradan geçen 44 yılda düşmanlar İran İslam Cumhuriyeti halkına ve İran'ın mukaddes bayrağına karşı düşmanlık oluşturma yönünde çok çaba sarf ettiler. Hüseyin Emir Abdullahyan Ulusal Bayrak Günü töreninin aralarında İran Pres muhabirinin sorusuna yanıt olarak şunları söyledi. İnkılap Zaferi'nin 44. yıl dönümünde ve böyle bir günde İran İslam Cumhuriyeti bayrağının dalgalandırılması düşman politikasının yenilgisini ve İran halkının sürekliliğini ve güvenini ve dünyanın her yerinde sevgili ve İslam'ı İran için İranlıların yürekten ilgisini göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti Günü vesilesiyle Batı Asya'daki en yüksek bayrak kulesine İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük bayrağı çekildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bazı medya organlarının İran'a yönelik aşağılayıcı ve ahlaksız eylemlerine ilişkin protesto notası yayınladı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bazı medya organlarının edepsiz ve aşağılayıcı eylemlerinin devam etmesi üzerine İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçiliği bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı sert bir nota gönderdi. Bu nota İran Büyükelçiliği bu sürecin durdurulmasını ve telafi edilmesini talep ederken bu medya ahlaksızlığının devamının iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği üzerindeki olumsuz ve zarar verici sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Siyon İsteşimi ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki anlaşma ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından ortaya atılan asılsız iddia hakkında attığı tweet'te şöyle yazdı. Bu ülke hükümetinden Siyonist rejimin dışişleri bakanının bu rejimle İran'a karşı birleşik cephe kurulması konusunda anlaşmaya ilişkin sözlerini açıklamasını istedik. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bundan kaçınarak İran'a yeni suçlamalar yöneltti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun genel komutanı Hüseyin Selami, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilerlemesini şehitlerin kanına bağlı olduğunu vurgu yaptı. Tüm General Hüseyin Selami dün Ahmet Mutevesselyan, Said ve Muhammed Ogani ve Mehdi Zakir Hüseyin'in şehit aileleriyle Nevruz görüşmelerinde İran'ın mevcut güvenlik, barış, ilerleme ve gücünün bu ülke şehitlerinin kanına borçlu olduğunu belirtti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun genel komutanı sözlerini şöyle sürdürdü. Ölümsüz şehit Hacı Ahmet Mutevesselyan, Kudüs'ü fethetme yolundaki ilk İranlı şehididir. ve direniş cephesinin bugünkü fetihleri onun kutsi şerifin kurtuluşu ve mazlum Filistin halkının Siyonist işgalcilerin ve destekçilerin tahakküm ve zulmünden kurtuluşu için açtığı yolun ürünüdür. 14.361'de Siyonist rejimin paralı askerleri Lübnan'da Seyyid Muhsin Musevi, Ahmet Mutevessilyan, Kazım Havan ve Tagi Rastigar Mukaddem adlı 4 İranlı diplomatı kaçırdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde bu ülke ordusuna yönelik saldırıyı kınayarak terörün üstesinden gelinmesi için Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliğin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Pakistan ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada teröristlerin Beluçistan vilayetindeki bir sınır noktasında güvenlik güçlerine ait bir konvoya saldırması sonucunda 4 askerin öldürüldüğünü duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın raporuna göre İran İslamabad Büyükelçiliği, Kamu Diplomasisi ve Basın Departmanı bu terör saldırısını kınarken yayınladığı bildiride şunları duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan Büyükelçiliği, Keç bölgesinde Pakistan güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınarken yayınladığı bildiride şunları duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan Büyükelçiliği Keç bölgesinde Pakistan güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınarken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı şehitler için mağfiret diliyor. Bu bildirde şu ifadeler vurgulandı. Terör iki ülkenin ortak acısı ve iki Müslüman millet İran ve Pakistan bu meseleyle mücadelede çok değerli canlar feda ettiler. Feder Türkiye Uluslararası Yarışması'nda bronz madalya İranlı masa tenisçisine gitti. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 2023 Feder Türkiye Masa Tenisi Turnuvası kapsamında İran milli sporcusu Emir Hüseyin Hudayi, Fransa, Lüksemburg, Kırvatistan ve Çinli Taipei'den rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final etabında Avusturya'dan Andres Lonko ile karşılaşan Hudayi, zorlu ve nefes kesici bir maçta bu Avrupalı oyuncuya 3-1'lik skorla yenildi. Bu müsabakaların ortak bronz madalyasını kazandı. Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanması hakkında karar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Yeni Şafak'ın haberine göre söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi 23 Mart'ta önce Dışişleri Komisyonu'nda ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Resmi gazetede yayınlanan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve 7448 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Kuzey Atlantik Antlaşması'na Finlandiya Cumhuriyeti'nin katılımına ilişkin protokolün onaylanmasına 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gelince karar verilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ramazan Bayramı'na kadar depremden etkilenen bölgelerdeki enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlamak istediklerini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasına ilişkin 84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçlarını doğrultusunda kullanılıyor açıklamasında bulundu. Haber 7 sitesinin belirtine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1.682.309 depremzedeye 10 bin liralık hane başı destek ödemesi 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşıma yardımı yapıldığını bildirdi. Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Anadolu Ajansı'nın canlı yayına katılarak soruları yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki son duruma ilişkin bilgi veren Oktay, deprem felaketinde gelinen nokta itibarıyla birinci aşamanın çoktan geride bırakıldığını dile getirdi. Oktay, depremde bütün imkanları seferber ettik ve akut dönemi ilk 3 haftada geride bıraktık. Bölçekte bir afette 3 haftada akut dönemi geride bırakmak gerçekten kolay bir süreç değil. Tüm dünyadaki afet yaşayan ülkeler için çok iddialı şekilde bunu ifade ediyorum, dedi. Türk sahil güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde yılbaşından bu yana Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 5153 düzensiz göçmeni kurtardı. TRT'nin haberine göre düzensiz göçmenlerin ülkelerinden iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle ayrılarak daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya varmak üzere çıktıkları umut yolculuğu devam ediyor. Yaşamlarını tehlikeye atarak Ege'nin serin sularına karşı mücadele veren düzensiz göçmenler Yunanistan unsurlarının da kötü muamelesiyle karşılaşıyor. Avrupa yolculuğunda karaya ayak bastıkları ilk durak olan Yunanistan'da düzensiz göçmenler değerli eşyaları alınarak can salı ya da lastik bota bindirilip Türk karasularına yakın bir noktadan sürüklenmeye terk ediliyor. Haber kaynakları cumartesi gecesi Batı Şeria'nın güneyine yer alan El Halil'in kuzeyinde Siyonist karşıtı bir operasyonun ardından operasyonun faili Siyonist askerler tarafından vurularak şehit olduğunu ve 3 askerin de yaralandığını bildirdi. El Halil'in kuzeyindeki Beyt Amr yerleşiminin girişinde bir Filistinlinin arabayla çok sayıda Siyonist asker ezmesi sonucu 3 Siyonist asker yaralandı. Siyonist medya, Siyonist askerlerin şehit olmasına yol açan bu saldırının failine ateş açtığını bildirdi. Yaralı Siyonist askerler hastaneye kaldırılırken ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Haber kaynakları Siyonist rejim başbakanı tarafından önerilen yargı sisteminde reform planına karşı Tel Aviv'de 175 binden fazla kişinin gösteri yaptığını bildirdi. İşgal altındaki topraklarda krizin sürmesi Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yargı reformlarını onaylama sürecini durdurma sözlerine rağmen muhaliflerinin sokaklarda protestoları devam ediyor. Bu rapora göre Hayfa ve işgal altındaki Kudüs'te dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin'in diğer şehirlerinde de benzer gösteriler düzenleniyor. İşgal altındaki topraklarda yaşanan son gelişmeler ve Siyonistlerin Filistinlerin Mescid-i Aksa'ya girmesini engellemesinin ardından Mescid-i Aksa vaizi Siyonistlerin bu kutsal mekan için kurdukları büyük komploya karşı uyarıda bulundu. Sırada bültenimizin son haberi var. Haber kaynakları pazar sabahı Suriye ordusunun hava savunmasının Humus semalarında düşman hedefleriyle karşılaştığını bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bir askeri kaynak resmi Suriye Haber Ajansı'na şunları söyledi. Pazar sabahı yerel saatle 1.35 civarında İsrail düşmanı Beyrut'un kuzeydoğusunda Humus şehrinin bazı bölgelerine ve banliyölerine hava saldırısı düzenledi. Suriye ordusunun hava savunmasıyla karşılık verilen çok sayıda düşman hedefi düşürüldü. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya'nın Amerika'nın Suriye'deki kışkırtıcı eylemlerini eleştirmesi etrafında. Üst düzey bir Rus komutan Cuma günü Moskova'nın Amerikan güçlerinin Suriye'deki kışkırtıcı eylemlerini protesto ettiğini duyurdu. Suriye Uzlaşma Merkezi Başkanı Oleh Gorilov, Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki Haseki vilayetinde Amerikalıların provokatif eylemlerini kaydettiğini yazdı. Ona göre Amerikan güçleri kararlaştırılan bölgelerin dışında iki kez görüldü. Rus tarafı koalisyona itirazını açıkladı. üst düzey Rus askeri yetkilisi Rusya ile Amerikan ittifakı arasındaki askeri anlaşmaların ihlalinin bölgedeki kırılgan güç dengesini tehlikeye atacağı ve gelişmeleri olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. 8 gün önce medya Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor velayetinin bazı bölgelerinin bombalandığını bildirdi. Birkaç saat sonra Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor kentine hava saldırısını doğruladı. Bunun üzerine Amerikan Başkanı Joe Biden, ülke kongresine yazdığı bir mektupta Suriye'nin doğusundaki direniş mevzilerine yönelik saldırıların meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini iddia etti ve gerekirse daha fazla önlem alınacağı tehdidinde bulundu. Son dönemde yaşanan silahlı gerilimlere rağmen Amerika, Suriye'deki yasa dışı askeri varlığının devam etmesi konusunda ısrarcı olurken, aynı zamanda mümkün olduğu kadar bu ülkeyi denetleme ve kontrol etme alanındaki eylemlerini de yoğunlaştırdı. Bu bağlamda Suriye'deki Amerikan işgal güçleriyle bu ülkenin doğusundaki direniş grupları arasında karşılıklı ateş açılması ardından Amerikan ordusu bu ülke yakınlarındaki bölgelerde taarruz güçlerinin varlığını genişletti. Cuma günü Washington, George Bush uçak gemisini ülkenin Suriye'deki üslerine yönelik tekrarlanan saldırılarla başa çıkma seçeneklerine sahip olacak şekilde genişleten saldırı filosunu konuşlandırmaya karar verdi. Bu karar şu anda Yunan sularında ve Avrupa Komutanlığı'nın harekat alanında bulunan taarruz filosu ve 5000'den fazla Amerikan askerinin önceden planlandığı gibi Amerika'ya geri dönmeyeceği anlamına geliyor. Birkaç yıldır Amerikan güçleri sözleşmeye karşı uluslararası bir koalisyon biçiminde ve bu terörist grupla savaşma bahanesiyle Suriye'de bulunuyor. Ancak pratikte sivilleri öldürmekten ve Suriye petrolünü çalmaktan başka bir şey yapmıyor. Amerika son 10 yılda Suriye'deki suç eylemleri temelde hesaplanmış ve hedeflenmiş eylemlerdir. 2011 yılından bu yana Barack Obama'nın başkanlığı sırasında Amerika, Beşar Esad'ın meşru hükümetini devirmek ve direniş eksenini zayıflatmak amacıyla Suriye'deki terörist grupları destekledi. 2014 yılından itibaren Suriye'de hava ve kara operasyonları başlattı ve Amerikan birliklerini Suriye'ye konuşlandırdı. Ardından Amerika'nın eski başkanı Donald Trump, IŞİD'le mücadele bahanesiyle Amerika'nın Suriye'deki yasa dışı askeri varlığını sürdürürken fiilen Suriye topraklarının bazı kısımlarını işgal etti ve ülke petrolünü yağmaladı. Amerikan güçleri Suriye'nin doğu bölgelerinde bu ülkenin petrol ve gaz yataklarının ve tesislerinin bulunduğu bölgelerde bulunuyor ve Suriye petrolünü rehin almış durumda ve Türkiye üzerinden petrolü dışarıya taşıyor. Biden yönetimi şu anda bile Suriye'nin egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğü gibi uluslararası ilke ve standartları hiçe sayarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan savaşın parçaladığı bu ülkede hava saldırılarına devam ediyor. Biden, Trump'ın direniş eksenine ve Suriye yönelik aynı zalim politikasını izliyor ve zaman zaman direniş güçlerinin mevzilerine hava ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Amerika Suriye'yi kriz durumunda tutmaya çalışıyor ve çatışmalar yeniden başlatmaya çalışıyor. Amerikan işgalcileri Suriye'de açıkça yarı resmi yapılar oluşturmak ve doğrudan ayrılıkçılığı teşvik etmekte dahil olmak üzere düşmanca eylemlerde bulunuyorlar dedi. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Joe Biden'dan diğer ülkelere müdahale itirafı başlığı altında. Amerikan Başkanı Joe Biden'a göre bu ülke Biden'ın özgürlük meşalesini yakmak olarak adlandırdığı müdahaleci eylemler için milyarlarca dolar harcayacak. Joe Biden, katılımcılarına sanal olarak yayınlanan demokrasi zirvesinde yaptığı konuşmada bu açıklamalarda bulundu. Biden, Amerika'nın Washington'un dünyanın çeşitli ülkelerinde demokrasiyi destekleme çabaları olarak tanımladığı çabalara 690 milyon dolar daha harcayacağını duyurdu. Biden, Kongre'den aynı amaçla 9,5 milyar dolar daha istemeyi planladığını belirtti. Biden'a göre paranın büyük bir kısmı Uluslararası Kalkınma Örgütü bünyesinde oluşturulacak yeni bir ajansa verilecek. Bu örgüt, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın denetiminde faaliyet gösteriyor ve görünüşe göre insani yardım programlarını uygulamayı hedefliyor. Biden, dünyamızın güçlenmesi için demokrasilere, bizim ve gelecek nesiller için özgürlük meşalesinin yanık kalmasına ihtiyacı var iddiasında da bulundu. Biden'ın diğer ülkelerin iç işlerine karışmak için devasa fonlar ayrıldığını kabul etmesi, Amerika'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Amerika Soğuk Savaş döneminden bu yana İngiltere gibi müttefikleri ve tabii ki emperyalist hedef ve çıkarları doğrultusunda diğer ülkelerde hep müdahaleci bir yaklaşım benimsemiş ve bu sayede sadece savaş başlatmaya, darbe planlamaya ve uygulamaya başlamıştır. Bu bağlamda dünyanın farklı yerlerinde olmakla birlikte birçok ülkede Batı bağlantılı partilere, hareketlere, siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına ve medyaya bağlı unsurları desteklemek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla doğrudan ve dolaylı olarak müdahalelerini sürdürmüştür. Bu bağlamda Beyaz Saray demokrasi zirvesi yapılırken aynı zamanda Amerikan hükümetinin yeni bütçesinin demokrasinin sözde genişletilmesi ve yayılması için hangi ülkelerde harcanacağını belirten bir rapor yayınladı. Amerikan hükümeti, Amerikan vergi mükelleflerinin parasının diğer ülkelerde demokrasiyi güçlendirmeye yardımcı olmak için bağımsız ve özgür medyayı desteklemek, doğru haberlerin yayılmasını güçlendirmek, Hazine Bakanlığı ile sahte şirketleri ifşa etmek için işbirliği yaparak yolsuzlukla mücadele etmek gibi şeyler için kullanılacağını iddia ediyor. Ayrıca insan hakları ve demokratik reformların güçlendirilmesi, özgür ve sağlıklı seçimlerin savunulması için adımların atılacağı yönünde bu bütçenin harcanacağı iddia ediliyor. Ayrıca Amerika'nın insan hakları iddiaları gibi Washington'un Amerika'nın dünyadaki lider demokrasi olduğu ve liderliğini elinde tuttuğu iddiası da sorgulanmakta. Bu, en önde gelen Amerikan siyaset bilimi profesörlerinden birinin bile kabul ettiği bir konudur. Harvard Üniversitesi profesörü ve Amerikalı teorisyen Stefan Walt şöyle diyor, Amerika şu anda böyle bir zirveye liderlik edecek durumda değil. 2020 Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde ekonomik istihbarat birimi bu ülkeyi kusurlu demokrasi sahip ülkeler kategorisine yerleştirmişti. Yine de Amerika'daki iki ana partiden biri bu ülkedeki seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiş ve bazı cumhuriyetçiler bu ülkenin kongresine yapılan saldırıyı örtbas etmektedirler. Demokratik liderlik için çabalıyorsak, bu tür sorunlar bu durumla çelişir. Bu Amerikan teorisyen, eski Amerikan Başkanı Trump'ın destekçilerinin bu ülkenin Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını ve Biden zaferinin duyurulmasını protesto etmek için 6 Ocak 2021'de Amerikan Kongresi'ne düzenlediği saldırıyı olayına atıfta bulunuyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hi.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 11 Ramazan 1444 ve Miladi 2 Nisan 2023 Pazar. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Ferverdin 1370'te Irak'ın Baas rejimi Irak milletinin intifadası sırasında Kutsal Necef ve Kerbela kentlerine saldırdı. Irak'ın Müslüman halkının zalim Baas rejimine karşı Hicri Şemsi İsfend 1369'da kıyam etmesinin ardından eli kanlı rejimin güvenlik güçleri başta Şii Müslümanlar olmak üzere Müslüman halkın duygularını etkilemek için Kutsal Necef ve Kerbela kentlerinde İmam Ali Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam türbelerini ziyarete gelen oruçlu ziyaretçilere saldırdı ve bazılarını şehit edip veya yaraladıktan sonra da bu iki büyük imamın melekuti türbelerine karşı küstahlıklar da bulundu. Menfur Baas rejimi ayrıca o yılın Ramazan ayının 19 ve 20. günlerinde de Necef ve Kerbela ve Irak'ın diğer bazı kentlerinde düzenlenen yas merasimlerine saldırdı ve yas tutan destelerin hareketini engelleyerek bu kentlerde adeta sıkı yönetim uyguladı. Amerikalı askerlerin eşliğinde İslami mukaddesata yönelik yapılan bu tür saygısızlıklar ise Irak'ın Baas rejimi ve Saddam'a karşı yeni itiraz dalgalarını yükseltti ve bu rejimin gerçek mahiyetini ve menfur yüzünü tüm dünyaya gösterdi. Hicri Şemsi 13 Ferverdin İran takviminde tabiat günü olarak biliniyor. İran'ın resmi takvimlerinde bugün doğa günü olarak adlandırılır ve resmi tatildir. Bazı insanlar bugün kötülükleri dışlamak ve doğadaki kötülüklerin dışlanması için evden çıkmaları gerektiğine inanıyor. ...591 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Ramazan 853'te Mısırlı ünlü tarihçi, edip ve muhaddis İbrahim Karaki Kahire'de vefat etti. Kur'an bilimi ve dini ilimleri öğrendikten sonra tahsilini tamamlamak için çeşitli bilimsel ve dini merkezlere gitti. Ta ki fıkıh ve edebiyat dallarında büyük maharet kazandı. Karaki Arap El Mefsel adlı eseri kaleme aldı. ...18 yıl önce bugün 2 Nisan 2005'te Katolik dünyasının lideri Papa II. John Paul hayatını kaybetti. 1920'de Polonya'da dünyaya gelerek dini bilimleri okuduktan sonra psikopos oldu. Papa John Paul II, 1981'de bir kez suikasta uğradı. Bu görevi sürdürdüğü 26 yıl boyunca dünyanın farklı ülkelerine gitti. Komünist sistemin hakim olduğu dönemde ana vatanı Polonya'ya ve 1998'de Küba'ya gitti. Papa John Paul II dinler, özellikle İslam ve Hristiyanlık arasındaki diyaloğun destekçisiydi. Batı'da genel olarak kürtaj, eşcinselliğe ve ahlaki yozlaşmaya karşıydı. Amerika'nın Irak'a saldırısına karşıydı. ...218 yıl önce bugün 2 Nisan 1805'te dünyaca ünlü Danimarkalı şair, yazar ve çocuk hikayeleri yazarı Hans Christian Andersen dünyaya geldi. Andersen 1835'te çocuklar için Periler Efsanesi adlı ilk eserini kaleme almakla büyük üne kavuştu. Andersen dünyanın en iyi çocuk hikaye yazarlarından biri olarak kabul edilir ve en ünlü hikayeleri arasında Çirkin Ördek Yavrusu, Kibrit Satan Kız ve Kırmızı Ayakkabılar yer alır. Bu Danimarkalı yazarın doğum gününün Dünya Çocuk Kitapları Günü olarak adlandırıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Thank you.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim. شهر العباد شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın 11. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Nefsine dikkat eden insan her an Yüce Allah'ın emrettikleri ve men ettikleri her şeyi göz önünde bulundurarak sapkınlardan olmamaya ve başkaları onu boş yere uğraştırmamaya özen gösterir. Böyle bir insan, halkın çoğunluğu bile yönelmelerine rağmen batıldan uzak durmaya çalışır. Mümin insan, aynı zamanda tüm insanlar terk etse bile Hak Teala'ya bağlıdır. Dolayısıyla hakiki mümin, insanların çoğunluğu şehvete ve batıllara yönelmelerine karşın dini hidayetten el çekmediği gibi emri maruf ve nehyi münkeri de asla bırakmaz.
Dünyada din ve ibadi hükümler şeklinde belirlenen ilahi ahkam ve yasaların sırları ve batını vardır. Bu hükümlerden biri mübarek Ramazan ayında oruç tutmaktır. İslam kültüründe Ramazan ayı yılın en önemli ve en saygın aylarından biridir. Bu ay Müslümanların nezdinde ibadet ayı olarak ün yapmıştır ve ona Allah'ın ayı denir. Mübarek Ramazan ayı İmam Seccat aleyhisselamın tabiriyle İslam ayı, paklık ayı ve sınanma ayıdır. Mübarek Ramazan ayının İmam Seccat aleyhisselam tarafından bu şekilde adlandırılması, bu ayın o hazreti ve ehl-i beyt fertlerinin gözünde İslam'ın hakikati yani Allah-u Teala'ya mutlak teslimiyetten tecelli ettiği ay olarak kabul edildiğini yansıtır. Bu ay Allah'ın kulları için onun emirlerine ve rızasına teslim olmaları ve en doğal ve en helal sayılan ihtiyaçlarından vazgeçmesi ve yegane yaradanın karşısında kulluk etmeleri için en uygun fırsattır. Nefsani isteklere karşı direnme ayı olan bir aylık alıştırma süreci her insan için yılın geriye kalan aylarında da şu bir ayda olduğu gibi nefsinin isteklerine karşı direnmesi ancak Allah-u Teala'nın rızasını gözeterek yemek ve içmek gibi doğal ihtiyaçlarından vazgeçmesi yönünde yararlı ve faydalı bir alıştırmadır ve insan iradesini takviye eder. Nitekim bunu yapan insan yılın geriye kalan 11 ayında da şeytani vesveseleri ve nefsinin isteklerine karşı direnerek takva mertebesine nail olabilir.
Buna göre Ramazan ayının hakikati hayvani benden kurtuluş ve ilahi benin doğuşu diyebiliriz. Mübarek Ramazan ayının hakikati ilahi ahlaka bürünmek ve Allah katına yakınlaşmaktır. Bir hadiste belirtildiği üzere Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Oruç bana aittir ve mükafatını da ben veririm. Dini meselelerin uzmanı Hüccetül İslam Şerif şöyle diyor. Ramazan, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek kameri aydır ve Yüce Allah, nefsi müdafaa dışında savaşmayı haram kıldığı 4 aydan biri sayılır. Bu ayda Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat ve Zebur gibi semavi kitaplar nail olmuştur. Bu ay İslami rivayetlerde Allah'ın ayı ve İslam peygamberinin ümmetinin ziyafet ayı olarak adlandırılmıştır. Allah-u Teala bu ayda kullarını sevgi ve şefkatle ağırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu ay için şöyle buyurur. Kim bu ayın tümünü oruç tutarsa Allah-u Teala'ya tüm günahlarını bağışlaması ve ömrünün geriye kalan kısmını da güvence altına alması vaciptir. Ramazan ayı aşırı sıcak ve güneşin taşın üzerine ışınlarını saçması şeklinde mana edilmiştir. Böylesine bir sözcüğün seçilmiş olması büyük titizliği ve has bir zarafeti yansıtır. Zira ısınmak ve bir bakıma yakıcı ve sıcak güneşin altında değişmek demektir. Gerçekte Ramazan ayı susuzluğa ve sert durumlara katlanmaktır. Yakıcı güneşten veya yazın uzun günlerinin sıcağından kaynaklanan susuzluğa katlanmaktır.
Tahran Radyosu.
Sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak veriyoruz. Bugünkü ayetimiz Maide suresinin 105. ayeti.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. La yadurrukum men dalle idehtedeytum. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Artık O size yaptıklarınızı bildirecektir.
Bu ayet mümin insanlara kendileriyle ilgilenmelerini ve hidayet yolundan sapmamalarını ve sapan insanların girdiği karanlıktan korkmamalarını emreder. Sapkınlık ve hidayet sözcükleri anlam itibariyle birbirine zıt iki sözcüktür. Hidayet kula yol göstererek onu en hızlı biçimde gideceği yere ulaştıracak yola yönlendirir. Ancak karanlıkla beraber olan sapkınlık, insanı asla gideceği yere varamayacağı bir yola doğru sürükler. Bu ayete göre insanların önünde iki yol vardır ve üçüncü bir yol yoktur. Her iki yol ise Allah-u Teala'ya varır. Mümin kullar Allah'ın sevgi ve merhameti ile karşılaşırken, mümin olmayanlar Allah'ın gazabına uğrar. Bu yüzden ayet müminlere kendilerine bakmalarını ve karanlığa sapanları umursamamalarını, böylece onların arasına karışmamalarını emreder. Nitekim müminlerin sapkınlardan korkmamaları ve sapkınların hesabı onlarla değil Allah-u Teala ile olduğunu bilmeleri gerekir.
Nefsine dikkat eden insan her an Yüce Allah'ın emrettiklerini ve men ettikleri her şeyi göz önünde bulundurarak sapkınlardan olmamaya ve başkaları onu boş yere uğraştırmamaya özen gösterir. Böyle bir insan halkın çoğunluğu bile yönelmelerine rağmen batıldan uzak durmaya çalışır. Mümin insan aynı zamanda tüm insanlar terk etse bile Hak Teala'ya bağlıdır. Dolayısıyla hakiki mümin insanların çoğunluğu şehvete ve batıllara yönelmelerine karşın dini hidayetten el çekmediği gibi emr-i maruf ve nahy-i münkeri de asla bırakmaz.
Hakiki mümin hidayetin imkanlarından yararlanır, ardından etkisini Allah-u Teala'ya bırakır. Fakat aynı zamanda Allah ve şeriatin belirlediği çerçevenin dışına çıkmaz ve İslam'ı tebliğ etmeye ve yaymaya çalışır. Zira mümin insan için insanları hidayete erdirmek ve hakka davet etmek için dinin belirlediği çerçevenin dışına çıkması caiz değildir. Hoca Abdullah Ensari bu ayetin edebi ve irfani tesirinden şöyle söz ediyor. Ey müminler! Sapkın nefsinizi yenmeyi ihmal etmeyin. Nefsiniz sizi yenmeden ve mağlup etmeden önce onu size itaat etmeye zorlayın. Sizi günahla uğraştırmadan önce. Bir evliyadan bu ayet hakkında sordular, şöyle karşılık verdi. Eğer nefsinin fesadını ıslah etmekle meşgul olursan, o da seni başkaları hakkında günahla uğraşmaktan alıkoyar.
Sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim. Bugünkü beslenme tavsiyelerimize İmam Rıza Aleyhisselam'dan bir rivayetle başlamak istiyoruz. İmam Rıza Aleyhisselam bir rivayette şöyle buyurur. Allah-u Teala içinde bir menfaat ve bir maslahat olmayan hiçbir yiyeceği veya içeceği helal kılmadı ve içinde ziyan ve fesat ve helak olmak olmayan hiçbir yiyeceği veya içeceği de haram kılmadı. Demek ki vücudu takviye eden ve vücuda faydası olan her şey helal edildi ve vücuda zarar veren veya ölüme sebep olan her şey haram kılındı.
İslam dininin besin maddeleri hakkında en önemli tavsiyesi o maddenin helal olması ile ilgilidir. Helal besin maddesinin birkaç özelliği vardır. Örneğin o besin maddesi meşru yoldan temin edilmiş olması ve içinde başkalarının çiğnenen hakkı olmaması gerekir. Helal besin maddesi pak olmalı ve pak maddelerden hazırlanmış olmalıdır. Helal besin maddesi tüketen kimseye zarar vermemeli ve içinde alkollü içeceklerin bulunduğu sofrada yer almamalıdır. Bu durumlara uyulduğu takdirde helal yemek nuraniyete vesile olur ve insanı hayır ve salih amellere yönlendirir. Bu yüzden Lokman Hekim oğluna nasihat ederken şöyle der. Ben ömrüm ve seyahatlerim boyunca 400 peygamberle görüştüm ve onların nasihatlerini ve tavsiyelerini kulak verdim. Ve onca nasihat ve tavsiyenin arasında dördünü seçtim. Onlardan biri şöyledir. Ne zaman yemek sofrasına oturursan haram yiyecek yememeye dikkat et.
Haram yiyeceklerin de birkaç işareti vardır. Yüce Allah bazı hayvanların organlarını ve bazı bitkileri bizler için haram kılmıştır. Ölü hayvanın eti, kılçıksız balıklar ve pençesi olan kuşların etini yemek caiz değildir. Yine bazı helal sayılan hayvanların kanı, misanesi ve diğer bazı organları da haramdır. Bitkilerin arasında tüm meyveler, sebzeler ve baklagiller gibi tohumları helaldir ve zehirli ve zararlı olan bitkiler de haram kılınmıştır. Bundan başka diğer insanlara ait olan helal besinler onların rızası olmadığı takdirde tüketilmesi, domuz eti ve alkollü içecekler de haramdır.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde çeşitli tabirleri kullanarak insanları haram yiyeceklerden ve haram içeceklerden men etmiştir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 188. ayetinde şöyle buyuruyor. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere, idarecilere veya mahkeme hakimlerine vermeyin. Yine Nisa suresinin 10. ayetinde şöyle okumaktayız. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz kanınlarına ancak ateş tıkamış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Pak ve helal yiyeceklerin önemi yüzünden oruç tutan insanlar orucunu Resulullah Efendimizin şu duası ile bozar ve şöyle der. Ey Yüce Rabbim! Beni helalinle haramından koru ve fazl ve kereminle bizi senden başkasına muhtaç etme.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 11. bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsu.il üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.il üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Doğa Günü.
İran'da baharın ilk günleri doğa içinde gezmeler ve eğlencelerle geçti. Bugün ise ilkbaharın ilk ayı olan Ferverdin'in 13. günü. Bugün İran'da Doğa Günü olarak kutlanıyor. Yılın bu günü İran'da genellikle havalar oldukça narin ve iç açıcıdır. Bu yüzden de doğaya sığınmak için uygun bir gün sayılır. Bugün de İran halkı evlerinden çıkarak doğaya yönelir ve böylece gönüllerini kin ve nefretten arındırmaya ve tüm dünyaya dostluk ve barış mesajı vermeye çalışır. Bugün İran halkı için doğa günüdür ve herkes bugünü doğa ile birlikte geçirerek bir nebze olsun huzurlu olmaya çalışır. Birçok aileler bugün de toplu halde öğle yemeğini hazırladıktan sonra Nevruz bayramından arta kalan meyvelerini, çerezlerini toplar ve doğa ile bütünleşmek için kırlara yönelir. Bugünün bir adeti de bayram öncesi yeşertilen taze çimenleri beraberinde götürüp bereket ve bolluk simgesi olarak akan sulara bırakmak ve ardından eve dönmektir.
Doğa gününde İran doğası oldukça güzel ve harikuladedir. Ağaçlar rengarenk filizlerle bereketli bir yeni yılın habercisidir. Nerede otlar yeşerdiyse insanlar oraya toplanır ve piknik havası her yerde hakimdir. Çeşitli iklimleri ile İran, yılın bu günlerinde farklı hava durumlarına sahne olmaktadır. Ülkenin kuzey kesiminde, Hazar Denizi'nin kıyılarında uzanan sıra dağları kaplayan yemyeşil ormanlar, yine İran'ın merkezinde meralar ve yer yer uzanan çöller, her biri İran'ın zengin doğasının birer parçasıdır. Bugün de insanlar güzel doğayı yaratan Yüce Allah'ın yarattığı güzellikleri seyretmek için doğaya sığınır.
İran'ın kuzeyinde yer alan ormanlar, narinciye bahçeleri ve yine kırsal alanlara özgü evler ayrı bir güzellik arz eder. Bu yüzden birçok İranlı Nevruz Bayramı tatilini geçirmek için bu yöreyi seçer ve doğa gününü de bu güzelliklerin arasında geçirir. Hazar Denizi'nin 50 kilometre uzaklığında bulunan Kelardeş yöresi de güzel manzaraları ve vahşi çiçekleriyle insanları kendine cezbetmektedir. Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte olan bu yörede ayrıca Elbor Sıra Dağları'nın üzerinde Veleşt Göleti alabalıkların yetiştirildiği bir gölet olarak oldukça güzel bir manzara oluşturmaktadır.
Tahran Radyosu.
Doğa gününde İran'ın dağlık yörelerinde yaşayan insanlar da dağ ikliminin güzel ve serin havasından yararlanmak için evlerden dışarı çıkar. Adeta göklere uzanan dağların karla kaplı zirveleri, pırıl pırıl akan çeşmelerin suları ve kestane ormanları ile birleşince İran'ın batısında Zagros Sıra Dağları'nda muhteşem manzaralar oluşturuyor. Bu arada İran'ın güney yöreleri, Fars Körfezi ve Umman Denizi kıyıları sıcacık bir iklimden yararlanırken, kıyı kentleri, Geşm ve Kiş adaları da ayrı bir güzellik arz eder. İran'ın doğa hayranları, Kiş adasını çevreleyen kumsallarda rengarenk balıkları izlemekten ayrı bir haz duymaktadırlar. Öte yandan, mangro ormanlarını Fars Körfezi'nde gezmek isteyenler için de Geşm Adası'nı ziyaret etme imkanı bulunmakta ve bu adanın sıcak kanlı insanlarının konukseverliği ile tanışmaktadır.
İsfahan'ın Hansar yöresinde yer alan Gülistan Kuh Ovası'na gelince bu yörede doğa gününde İranlıların en uğrak mekanlarından biridir. İlkbahar mevsiminde eşine ender rastlanan kırmızı ve sarı laleler ve yine çeşitli bitki ve çiçekler Gülistan Kuh Ovası'na ayrı bir güzellik kazandırır. Bu yörede ayrıca çok sayıda pınar ovanın güzelliğine güzellik katmaktadır. Bu arada başkent Tahran'ın etrafında da doğa, vahşi çiçekler ve akan sularla güzelliği kat kat artırır ve doğa severlerin uğrak yeri haline gelir. Doğa gününde Tahran'ın etrafındaki yaylalar bu günü doğa ile birlikte geçirmek isteyen Tahran halkı ile dolup taşar.
Her yıl İran'da tüm kamu kurum ve kuruluşları da doğa gününün tüm halk için neşeli ve huzurlu ve eğlenceli bir şekilde geçmesi için çaba sarf eder. Bu çerçevede bu yılda çeşitli kentlerde belediyeler, vatandaşlar için bazı özel programlar hazırlamıştır. Bu çerçevede Tahran Büyükşehir Belediyesi de başkentin büyük parklarında aile şenliği başlığı altında bir etkinlik hazırlamıştır. Bu etkinliğin amacı Tahranlı ailelerin doğa gününü sevgi ve huzurlu bir ortamda geçmelerini sağlamak ve yeni yıla daha enerjik bir şekilde başlamalarıdır. Biz de bu günü şimdiden hepinize neşeli ve mutluluk dolu geçmesini temenni ediyoruz.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Müzik
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden Necef-i Eşref'te sürgün ve yaşama anılarını anlattık ve imamın Türkiye'yi terk etmeyi ve Irak'a girmeyi ve Necef-i Eşref'te yaşamaya zorlanmasından bir ay sonra imamın eşinin birkaç aile üyesiyle birlikte Necef'e gitmesine izin verildiğini hatırlattık. Onlar bir sabah gizli ajanı gözetiminde Kum'dan Irak'a gittiler ve gümrükte bir haftalık zorlu koşullardan sonra ve karantina dönemine geçirdikten sonra Necef şehrine girdiler ve uzun bir ayrılıktan sonra küçük bir evde imamla buluştular. Bu programda sizlere imamın değerli eşinin dilinden Necef-i Eşref'te sürgün ve yaşam anılarını anlatacağız.
İmam Hümeyni, Necef Eşref'teki sürgünü sırasında İran halkını aydınlatmaktan ve bilgilendirmekten vazgeçmedi ve İran'da bulunan din öğrencileri ve din alimleriyle gizli ilişkiler kurarak onları despot şah rejimine karşı direnmek için bilgilendirip seferber ederdi. İmam Hümeyni siyasi faaliyetlerinde kendisine bağlıydı ve başkalarının müdahalesine izin vermezdi. Ancak eşinin eleştirel ve öğüt verici görüşlerinden yararlanırdı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Bir gün Kerbela'daydık. İmam bildiri yazmakla meşguldu. Mustafa bir şey mi yazıyorsunuz diye sordu. İmam dün yazdım ve Kum'a gönderdim diye söyledi. Bildiri yazarken Mustafa'nın bile haberdar olmasına izin vermezdi. Bunu Mustafa'yı yabancı biri olarak gördüğünden değil, kararlarını kendisi verdiği için yapardı. Avluya girdik. Bildiri mi yazıyorsunuz diye sordum. Güldü ve nasıl dedi. Sizi burada tutuklayacaklar demeyeceğim ama İran'daki arkadaşlarınız üzerindeki baskıyı artırıyorsunuz dedim. Hiçbir şey söylemedi. Bana göre sıra özel mektupların sırasıdır. Önce bu konulara ilgisini çekebileceğiniz kişilerin moralini inşa edin ve ardından resmi bir bildiri sunun dedim.
Sadece bana baktı. Sizi alıp götürdüklerinde beylerin karılarında çok şey fark ettim ve onların böyle şeyler için enerjisi olmadığını anladım. Bazı kişiler de görünüşte sessiz kalırsa veya istekli olduklarını ifade ederse yapmacıktır diye anladım dedim. Tekrar baktı ve hiçbir şey söylemedi. Gitmek istediğimde ya millet, ya bakkalların, aktarların ve din öğrencilerinin karıları dedi. Ona baktım ve sessiz kaldım ancak sözlerim etkisiz değildi. Çünkü 15 yıl boyunca imamın asıl işi mücadeleci insanlar olduğunu bildiği din adamlarıyla olan ilişkiydi.
İmam Hümeyni'nin Necef-i Eşref'te bulunması ile eş zamanlı olarak İran-Irak ilişkileri kararmaya ve soğumaya yüz tuttu ve Irak şehirlerinde yaşayan birçok İranlı bu ülkeden kovuldu ve İranlıların bu ülkeye girişine de izin verilmezdi. Bu zor durumda Irak'taki Baas rejiminin ajanları bu ülkede yaşayan İranlıların evlerine akın ederken ve mallarını yağmalarken Necef'te bulunan birçok İranlı alim, Saddam rejimine bu ülkede hüküm süren baskı ve bastırma nedeniyle eleştirmekten kaçındı. Ama İmam Hümeyni cesurca ve açıkça Irak Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi ve bir telgrafla Irak Cumhurbaşkanı'na itirazını da bildirdi.
İmamın eşi bu konuda şöyle anlatıyor. İran ile Irak arasındaki ilişkiler neredeyse kesildiğinde İranlıları kovuyorlardı. Basçılar uzun yıllar Necef, Kerbela ve Irak'ın diğer bölgelerinde yaşayan İranlıları yoğun bir şekilde kovdu. Durum çok üzücüydü. Halkın evini basıp her şeyini yağmalıyorlardı. İmam bu duruma sert bir şekilde itiraz etti ve dönemin Irak Devlet Başkanı Hasan el-Bekir'i kınama içeren bir telgraf çekti.
Necef'te itiraz eden tek alim imamdı. İmam onları şahtan daha kötü olarak nitelendirdi. Bu zor koşullarda imam, Boğaz rejiminin baskısından kurtulması ve rahat etmesi için sevgili eşinden İran'a dönmesini istedi. Ancak imamın eşi, imamı yalnız bırakmayı reddetti. Bu nedenle imam tarafından kendisine Hazreti Hatice'yi iktida etmiş lakabı takılmıştır.
Tahran Radyosu.
İran-Irak ilişkilerinin çok gerginleştiği ve Irak'ın İranlıların bu ülkenin topraklarına girmesine izin vermediği bir dönemde imam bana defalarca İran'a git, ben de burada kalacağım dedi. Ama ben istemiyordum. O zor durumda imamın yalnız ve refakatsiz kalmasını istemezdim. İmam defalarca bana sen Hazreti Hatice'ye iktida etmişsin cümlesini söyledi.
İmamın Necef'teki ikameti ve sürgünü sırasında imam ve ailesi çoğu İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesinin ziyaret edildiği günler olan Aşura, Erbain, 13 Recep, 15 Şaban, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi yılın bazı günlerinde Kerbela'ya giderdi. Bu yolculuklarda var olan ve imamın eşinin de değindiği ve hatta vurgulandığı ilginç bir nokta da İmam Hümeyni'nin yolculuk masraflarını halkın paralarından harcama konusundaki hassasiyetiydi.
İmam normal din adamlarının bile Necef'ten Kerbela'ya yaklaşık 100 kilometrelik mesafeyi arabayla kat ettikleri bir sırada ailesinin üyeleri için araba kullanmak istemezdi ve onlardan bu mesafeyi otobüsle kat etmelerini isterdi. İmam yılda yaklaşık 6 kez olmak üzere sadece Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesini ziyaret edildiği günlerde Kerbela'ya giderdi. İmamla gittiğimizde tüm dışarıya gitmek isteyenler gelirdi ve gidip gelmeler çoktu. İmam ve Mustafa birlikte giderdi ama ben ve Mustafa Bey'in eşi ve çocuklar otobüsle giderdik.
Bir gün ben Mustafa Bey'in eşi çocuklarla birlikte sıcak havada otobüs için çok bekledik ve çok eziyet çektik. Mustafa Bey'in eşi bize araba kiralamamakla haksızlık ediyorsunuz dedi. Ben çok üzüldüm. Bir sonraki yolculukta o şartlarda Kerbela'ya gitmek istemedim. Çünkü çocuklar çok eziyet çekmişti. Hem de 60 dereceye yakın yaz güneşinde. Bir gün anneleri bana neden hiçbir şey söylemiyorsunuz dedi. Haklıydı. Çünkü durumu biraz iyi olan din adamları arabayla giderlerdi. Halbuki taklit mercisinin ailesi olarak biz bunca zorlukla hem de en fazla 2 dinar için.
İmama gelmeyeceğimi söylediğimde üzüldü ama kısa bir süre sonra araba bir süredir hazır, İmam ve diğerleri sizi bekliyor diye haber getirdiler. Avluya girdiğimde imam gülümseyerek uzun zamandır sizi bekliyoruz dedi. Bu hikayeyi bu kadar çok parası olan imamın yapabileceğini daha önceden inşa etmiş olduğu çerçevenin dışına çıkmayı istemediği için bize zorluk çektirdiğini söylemek için anlattı.
İmam Hümeyne'nin Necef'te kaldığı süre boyunca İran'a girmesine izin verilmezdi. O dönemde oğlu Ahmet evlendi ve bu nedenle imam oğlunun nikah ve düğün törenine katılamadı. İmamın oğlu Ahmet soylu ve alim bir aileden gelen Tabatabai hanım ile evlendi. Bu vesileyle imam oğlu Ahmet'e evliliğini kutlamak için bir mektup yazdı. Sevgili Ahmet'im, Allah'ın izniyle sizin ve sayın hanımın düğününü kutlu olsun ve sağlık ve mutlulukla nice yıllarınız olsun. Ne zaman kutsal türbeye gitsem sizler için dua ediyorum. İnşallah kabul olacaktır.
Ayrıca bir süre sonra gelinine yazdığı bir mektupta onu onurlandırdı ve oğlunun onunla evlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ve şöyle yazdı. Ahmet'in soylu ve saygıdeğer ve büyük bir aileye katılmasından dolayı mutluyum. Allah'ın izniyle pak atalarınızın gölgesinde mutlu olmanız umulmaktadır. İnşallah bu evlilik mübarek ve dünya ve ahirette saadet dolu olacaktır. Elhamdülillah yüce babanızdan ve babanızın atalarından ve saygıdeğer annenizden ve annenizin atalarından miras kalan yüce bir ahlaka sahipsiniz. İnşallah Ahmet'in de bu kerametlere sahip olacağı umulmaktadır. Sizleri unutmayacağım.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al." diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver." şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın." diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli?" diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum. İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi, Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın mukaddes varlığının merhametli tecellisidir açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı'nın İran İslam Cumhuriyeti Günü münasebetiyle yayınladığı bildiride şu ifadeler yer aldı. Diplomasinin kalesi olan Büyük İslam İran'ın büyük milletinin evlatları kendilerini İran'ın milli çıkarlarını parça parça korumakla mükellef görünüyorlar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam Cumhuriyeti'nin istikrarının şifresinin devam eden meşruiyet ve halkın güçlü ve yüksek oyları olduğunu belirtti. Tüm General Hüseyin Selami, İslam İran'ın ilerlemesi şehitlerin kanına bağlıdır dedi. Teröre karşı İran ve Pakistan arasındaki ortak işbirliğin güçlendirilmesine vurgu yapıldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.